Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek, oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tara Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 10 İsvan 1399, Hicri Kameri 16 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 28 Şubat 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Burhan Hikmet ile Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki son gerginlikler üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Velayet Güneşi'nden, İslam açısından çocuklar ve ergenlerin talim ve terbiyesi ve yaşam anahtarları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. İran ve Türkiye büyük elçiliklerini karşılıklı olarak Dışişleri Bakanlıklarına çağırdılar. Cumhurbaşkanı Ruhani petrol dışı ürünlerin ihracatına vurgu yaptı. Son 24 saatte İran'da Covid-19'dan 93 kişi hayatını kaybetti. Türkiye ile Kırgızistan Cumhurbaşkanları telefonda görüştü. Ve Paşinyan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a tepkili. Şimdi haberler.
Türkiye İçişleri Bakanı'nın PKK ve İran hakkındaki kabul edilemez açıklamaları nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran'ın haberine göre Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun PKK unsurlarının İran topraklarında bulunduğuna dair sözlerine itiraz etmek için bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Çağrıda İran'ın Türkiye İçişleri Bakanı Soylu'nun sözleriyle ilgili kabul edilemez açıklaması hakkındaki itiraz notası Türkiye Büyükelçisi Örs'e iletildi. Bu görüşmede Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'nin açıklamasının izahatsız olduğu ve eleştirildiği de bildirildi.
İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazman bugün Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Anadolu Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın Bağdat Büyükelçisi Yerac Mescidi'nin Rudav Yayın Kuruluşu'na 23 Şubat'ta verdiği mülakatta Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadelerde bulunması üzerine İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazman bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ankara'nın Tahran'dan terörle mücadelede bu ülkenin yanında durmasını beklediği bildirildi. Mescidi Rudav'a verdiği demeçte, Irak'a askeri bir müdahaleyi reddediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri de Irak topraklarına karşı tehdit unsuru olmamalı ve işgal etmemelidir. Irak güçleri kendi güvenliklerini sağlamalı. Irak-Kürt bölge yönetimi güçleri kendi bölgelerinde güvenliği sağlamalı ve bölgenin güvenliği temin edilmelidir. Türkiye'nin veya başka bir hiçbir ülkenin Irak'a askeri müdahalede bulunmasını, orada askeri varlığını ilerletmesini doğru bulmuyoruz. Daha önceki soruda da ifade ettim. Bu durumda Türkiye'nin uluslararası sınır hatlarına geri çekilip orada konuşlanması gerektiğini ve Irak'ın güvenliğinin bizzat Iraklılar tarafından sağlanması gerektiğini inanıyoruz demişti.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani yaptığı açıklamada petrol dışı ihracatın geliştirilmesinin Amerika'nın acımasız yaptırımlarına karşı koymak için çok önemli olduğunu söyledi. Hükümet Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Rouhani, İran'ın dünya ekonomisine katılım hakkını gerçekleştirmek için ülkenin petrol dışı ihracatının geliştirmesine vurgu yaptı. Petrol dışı ihracatın geliştirmesi, Amerika'nın acımasız ve yasa dışı yaptırımlarına karşı koymak için direniş ekonominin önemli araçlarından biri olarak çok önem taşımaktadır diyen Rouhani, imal edilen ürünlerin kalitesinin yükseltilmesinin yanı sıra üreticilerin İran'ın petrol dışı ihracatını artırma taahhütlerine bağlı kalmasının çok önemli olduğuna değinirken, yeni koşullar hükümetin kalkınma hedeflerine ulaşmada petrol dışı ihracatın geliştirmesine daha fazla hız vermemizi gerektiriyor diye konuştu. Amerika'nın baskısı altında İran'ın döviz kaynaklarını bloke eden ülkelerle müzakere sürecinde yaratılan yeni koşullara işaret eden Rouhani, döviz kurunun düşmesini umduğunu kaydetti.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaparak son 24 saatte koronavirüsten 93 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Son 24 saatte 8010 yeni vaka tespit edildiğini belirten Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60.073'e, vaka sayısının da 1.631.169'a çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 3.732'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 1.393.125'e ulaştığı bilgisini verdi. Öte yandan Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği koronavirüs aşısının ilk partisi İran'a getirildi. Diğer yandan İranlı uzmanların Razi Serum firmasında ürettiği ve koronavirüse karşı geliştirilen ilk çift kullanımlı aşısı bu sabah iki gönüllüye uygulanarak klinik test aşamasına başladı. Konuyla ilgili düzenlenen törende bir açıklama yapan Razi firmasının başkan yardımcısı Muhammed Hasan Fellah Mehrabadi, aşının klinik test çalışmalarının birinci merhalesine 132 kişinin gönüllü olduğunu, gönüllülerin ilk grubunda 13 kişi yer aldığını, geriye kalan gönüllüler de 30 kişilik gruplara ayrılarak bu merhaleye katılacaklarını kaydetti. Razi firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısı enjeksiyon ve koklama yöntemleriyle uygulanabilen ilk aşıdır. Aşı bundan önce Razi firmasında düzenlenen törenle tanıtılmıştı.
İslam İnkılabı Rehberi Ofisi Başkanı Cüretül İslam Muhammed Muhammed'i Golpaygani, emperyalist ülkelerin başka ülkelerin sermayelerini ve yağmaladıklarını belirtti. Bugün Tahran'da Semavi Komutan Kültürel Müze Kompleksi ve İran Sanatı Müzesi'nin açılış töreninde konuşan Golpaygani, Batı emperyalist ülkelerin dünyanın süper hırsızları olduklarını belirterek, Fransa'nın Louvre Müzesi'nde büyük bir salonun İran'dan kaçırılan tarih eserlere ait olduğunu belirtti. Muhammed Golpaygani, Mısır'a ait firavunların mumyalanmış cesetlerinin de aynı müzede teşhir edilmekte olduğuna da dikkat çekti. İslam İnkılabı Rehberi Ofisi Başkanı sözlerinin devamında, Amerikalıların bu kıtada yönetim kurduktan sonra yerli sahipleri olan Kızılderililere katliam edip tüm varlıklarına da el koyduklarını da hatırlattı. Hücretül İslam, Golpaygani Saddam'ın devrilmesinden sonra Amerikalı yetkililerin de bu ülkenin birçok tarihi eserini de çaldığını kaydetti.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Iraklı mevkidaşının Tahran ziyaretini olumlu değerlendirdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile gerçekleştirdiği görüşmesini çok iyi olarak niteledi. Zarif yaptığı paylaşımda Irak Dışişleri Bakanı ile çok iyi bir görüşme yaptıklarını ve görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığını belirtti. Zarif görüşmede Irak'ın bölgesel güvenlik için yapıcı çabalarını memnuniyetle karşıladım. İran'ın da Irak'ın istikrarına olan bağlılığını vurguladım ve Amerika'nın Irak güçlerine yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı olduğumu ifade ettim dedi. Dün Tahran'a günübirlik ziyaret düzenleyen Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevaz Zarif ile görüştü. Görüşmede İran ve Irak arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari münasebetlerin çeşitli yönlerini değerlendirdi. Amerika'nın Irak-Suriye sınırındaki Iraklı güçlere tehlikeli saldırısını kınayan Zarif, yasa dışı saldırıları ülkenin egemenliğine aykırı olarak nitelendirdi. Irak'ta İran-Irak ilişkilerini bozmak ve ülkenin güvenliğini ve istikrarını baltalamak için tasarlanan bazı saldırı ve olayların şüphe uyandırıcı olduğunu ifade eden Zarif, Irak hükümetinin bu olayların faillerini bulması gerektiğini vurguluyoruz diye konuştu. Temerçin sınır kapısında İran akaryakıt tankerleri için ortaya çıkan sorunlara değinen Zarif, iki ülke arasındaki tanker trafiği sorunlarının Iraklı yetkililerin yardımıyla çözüleceğini umduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesine yardımcı olmak için Şelemçe-Basra demir yolunun yapımına başlanması ve tamamlanması çağrısında bulunan Zarif, iki ülkenin ilgili yetkililerini demir yolunu bir an önce hayata geçirmek için hızlı hareket etmeye çağırdı. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin de bu görüşmede yaptığı açıklamada iki tarafın ilişkilerin kapsamlı bir şekilde genişletilmesi için çalışması gerektiğinin altını çizerek Bağdat'ın ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu dile getirdi. İran'ın Irak'taki mali kaynaklarına erişimiyle ilgili iki ülke arasındaki müzakerelerde kaydedilen ilerlemeye değinen Hüseyin, ülkenin İran'ın o ülkedeki fonlarına erişimini kolaylaştırmaya hazır olduğunu belirtti. Fuat Hüseyin, Bağdat'ın bu ülkedeki olayların kötüye kullanılmasının iki ülke arasındaki mükemmel ilişkileri bozmasına izin vermeyeceğini size temin ederim diye ekledi. Irak Dışişleri Bakanı dün ayrıca İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani ile ikili ve bölgesel konuları ele aldı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda İran aleyhinde bir karar çıkarılması halinde Tahran'ın uygun yanıt vereceğini belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salih, bu bağlamda bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Tahran'ın ajansı İran'a karşı yönetim kurulunda bir karar çıkarılması konusunda yazılı bir mektupla uyardığını belirtti. Amerikan yönetimi İran'ın ek nükleer denetime izin veren ek protokolü askıya almasının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda Tahran aleyhinde bir karar çıkartmaya çalışıyor.
İran, Keşmir'i bölen de facto sınır kontrol hattında ateşkesi temin etmek konusunda uzlaşan Pakistan ve Hindistan'ın ortak açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Hindistan ve Pakistan'ın ortak açıklamasını Güney Asya'da daha fazla barış ve istikrar sağlanması için önemli bir adım olarak nitelendirerek, iki ülkenin bölgede barış, istikrar ve refah için daha fazla adım atmasını temenni etti. Hindistan ve Pakistan, iki ülke arasında ihtilaflı Keşmir sınırındaki ateşkese, tüm mütabakat ve anlaşmalara mutlak riayet edilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Hindistan ve Pakistan Askeri Operasyonlar Genel Direktörleri yayımladıkları ortak açıklamada, iki ülkenin kontrolündeki bölgeleri ayıran kontrol hattında çatışmaların önlenmesi için görüşmeler yürütüldüğünü bildirmişti.
İran'a Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran ile Rusya arasında ticari işbirliğinin geliştirmesine vurgu yaptı. Büyükelçi Celali bugün Rusya'da bulunan İranlı iş insanları ile yaptığı toplantıda, İran'dan Rusya'ya ürün ihracatında 2020 yılında önceki yıla kıyasla %105 oranında artış olduğunu işaretli, koronavirüs salgını ve Amerika'nın zalimce yaptırımları ve azami baskısına rağmen İran'ın Rusya'ya ihracatının 2019 yılında 390 milyondan 2020 yılında yaklaşık 800 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Celali, Rusya'nın her sene 270 milyar dolar ithalat yaptığına temasla İran'ın bunda payının artabileceğinin altını çizdi. İran'ın Moskova Büyükelçisi deniz ve demiryolu ulaşımının güçlendirilmesi ve tamamlanması ile İran'ın Rusya ve Doğu Avrupa ülkeleriyle transit sorunlarının büyük kısmının çözüme kavuşacağını temenni etti.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadir Çaparov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ve çok taraflı işbirliğinin güncel konuları ve daha önce varılan anlaşmaların stratejik ortaklık çerçevesinde uygulama süreci değerlendirildi. Sadir Çaparov, 2020'de yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede Kırgızistan halkına sağlanan yardımlardan dolayı Türk tarafına şükranlarını dile getirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da resmen göreve başlaması dolayısıyla Çaparov'u bir kez daha tebrik etti. İki ülke arasında etkileşimi arttırmak için ortak plan yapan liderler karşılıklı ziyaretler için birbirlerini davet etti.
Türkiye'de ekonomi yeni bir krizin eşiğinde olduğu bildirildi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Koronavirüs sonrası Türkiye'nin ekonomi koşullarında kötü durum pekişirken önümüzdeki aylar için iyileşme ümitleri de her geçen gün daha azalıyor. Konuyla ilgili Yeni Çağ gazetesi yazarlarından Esfender Korkmaz yeni bir makale kaleme almış. Yazının önemli noktaları şöyle. Döviz Türkiye'nin yumuşak karnıdır. Kurdaki bu hareketin adı dalgalanma değildir. Nedeni ne olursa olsun, ister ABD tahvil faizlerinin artması olsun, ister spekülatif saldırı olsun, ister hükümetin beceriksizliği olsun, isterse güven sorunu olsun, bu kadar dengesizlik bu defa ekonomiye daha büyük maliyet getirecektir. Son 5 yıldır ekonominin oturduğu demokrasi, hukuk ve siyasi altyapı bozuldu. Ekonominin iç dinamikleri pasifize edildi. Bu nedenle Türkiye ekonomisi kendisini tamir edebilen bir ekonomidir diyenler yanılıyor. Ekonomiyi ayakta tutan bir altyapı ve ekonomide dinamizm kalmayınca mutlaka müdahale etmek gerekir. Öte yandan açıklanacak büyüme oranı da bu sonu durduramaz. Kaldı ki demokrasi ve hukuki altyapının olduğu dönemlerde de Türkiye'de ekonomik krizlere her zaman döviz sebep olmuştur. 2005 yılından beri kur riskini vurguluyorum ama itiraf edeyim ki bu defa moralim çok bozuk. Merkez Bankası'nın kuru gözetmiyoruz demesi ve hükümetin yalnızca seyretmesi kaçınılmaz sonu hızlandırıyor. Bankaların döviz cinsinden verdiği krediler toplam kredilerin 1/3 kadar 166 milyar dolardır. Bunların tamamı ticari kredi şeklindedir. Ayrıca Türkiye'nin 2020 4. çeyreğinde uluslararası yatırım pozisyonu açığı 403 milyar dolardır. Dediğim gibi bu defa ekonomik kriz derinleşebilir. Tek çözüm hükümetin demokratik ve hukuki altyapıda 180 derece dönüş yapması ve aynı zamanda algı yaratmak yerine ciddi bir ekonomik önlemler paketi açıklamasıdır. Ayrıca IMF de kaçınılmaz bir sondur ama yine de yetmez. Yeniden güveni ancak halkın siyasi tercihleri belirler. Bunun için de erken seçime gitmek gerekir. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisinin sunduğu Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasını öngören kararnamenin Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanmamasını eleştirerek bu kararın dayanıksız olduğunu belirtti. Facebook hesabından canlı yayın yapan Paşinyan, Sarkisyan'ın Gasparyan'la ilgili tasarruf ve taraftarlarının yarın düzenlemeyi planladığı miting ve yürüyüşle ilgili açıklamalarda bulundu. Paşinyan, yarın mitingde askeri darbe girişimi, Cumhurbaşkanı'nın anlaşılmaz, dayanıksız, yasal zemini olmayan kararı hakkında konuşacağız. Bunları ele almalıyız ve bunun ardından bir takım açıklamalar yapabilir diye konuştu.
NATO kuvvetleri Karadeniz'de Poseidon 2021 isimli tatbikat başlattı. Sputnik'in haberine göre yüksek zorluk derecede olduğu ifade edilen tatbikata Romanya dahil bazı ülkelerden 600'den fazla asker katılıyor. Romanya askerlerinden yanı sıra Fransa, Yunanistan, İspanya, Amerika ve Türkiye askeri güçleri bu tatbikata katılıyor. Bölgede güvenlik durumunun sürekli değişmesi karşısında NATO'nun hızlı reaksiyon kabiliyetini güçlendirme amacıyla düzenlenen tatbikatın zorluk derecesi yüksek olduğu bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı Mart ayının ortalarında doğru Kırım Yarımadası'nda da dev bir tatbikat düzenleyeceğini duyurmuştur.
Irak güvenlik kaynakları ülkenin batısında yer alan El Anbar vilayetinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 12 askerin öldüğü ve yaralandığını duyurdu. Irak güvenlik kaynakları ordu ve Haçlı Şabi güçleri El Anbar vilayetine bağlı Eşşamiye isimli bir köyde IŞİD teröristlerine ait bir barınakta bomba yüklü bir aracı etkisizleştirirken aracın infilak ettiğini, patlama sonucu bir asker ve 6 Haçlı Şabi mensubunun hayatını kaybettiğini ve 7 ordu ve Haçlı Şabi mensubunun da yaralandığını aktardı. Terör örgütü IŞİD'in uyuyan hücreleri ve kalıntıları zaman zaman Irak'ın bazı noktalarında faaliyetlerde ve saldırılarda bulunuyor.
Suriye'de zor duruma düşen IŞİD teröristlerine daha önce birçok kez yardım eli uzattığı basına yansıyan Amerikan ordusunun 10 teröristi tahliye ettiği belirtildi. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre Amerikan askerleri 10 IŞİD militanını Haseke'deki yasa dışı üslerinden Deir ez-Zor kentindeki çöl bölgesine götürdü. Kaynaklar militanların 2 helikopterle taşındığını ifade ettiler. Ocak ayında Amerika askerlerinin 70 IŞİD militanını cezaevinden kendi askeri üssüne naklettiği basına yansımıştır.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri ülke güçlerinin Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği geniş çaplı operasyon hakkında önemli açıklamalarda bulundu. El Mesire televizyon kanalına göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri basın toplantısında yaptığı açıklamada Yemen güçlerinin 5. Caydırıcı Denge adı altında Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği geniş çaplı İHA'lı ve füzeli operasyon hakkında önemli bilgiler verdi.
Suudi basını Riyad yönetiminin Amerikan Başkanı Joe Biden'in politikalarına karşı koymak amacıyla ekonomik hamlede bulunacağını duyurdu. Suudi basında yer alan habere göre Arabistan yönetimi 2030 vizyonu isimli hırslı planının finanse etmek amacıyla Avrupa borsalarında eski faiz ile avro ile bonu dağıtmaya başladı. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed El Cedan bu bağlamda yaptığı açıklamada Riyad'ın sermaye ihtiyaçlarını karşılamak için Milli Finans Yönetim Merkezi'nin çabalarında avro ile bono dağıtımına yöneldiğini belirtti. Ekonomistler Suudi Arabistan'ın bu girişimini tamamen siyasi olduğunu ve kısa sürede Amerika'nın ekonomisine darbe vurmak amacıyla gerçekleştirdiğini bildiriyor.
Ve Amerika Federal Soruşturma Dairesi önceki Başkan Donald Trump'ın taraftarlarının Kongre binasına baskını sırasında güvenlik güçlerine karşı kullanılan ve muhafızlardan birinin ölümüne yol açmış olabileceği kimyasal materyal üzerinde inceleme başlattı. FBI'ın incelemeleri 6 Ocak'ta Donald Trump'ın taraftarlarının Kongre'yi düzenlediği baskın sırasında hayatını kaybeden polis memuru Brian Sicknick'in ölüm nedeninin darp edilmesinden kaynaklanmamış olabileceğini gösteriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Biden'in Suriye'ye karşı kışkırtıcı eylemine yönelik yoğun iç muhalefet başlığını taşıyor. Amerika'da Joe Biden'in iş başına gelmesi ve kendisinin güvenlik ve dış siyaset alanında yeni siyasetler izleme iddiaları nedeniyle bu konuda bazı değişikliklerin yaşanması bekleniyordu. Fakat Suriye'ye yönelik son hava saldırısı Biden'in Suriye ve direniş ekserine karşı Trump'ın zorba siyasetlerinin aynısını izlediğini gösteriyor. Biden hükümetinin Suriye'nin Bu Kemal bölgesinde Haçlı Şabi üstüne illegal saldırısı dışarıda Rusya, İran ve Venezuela gibi ülkeler tarafından tepkiyle karşılaşmaya ilaveten Amerika içinde de geniş muhalefetle yüz yüze gelmiştir. Nitekim bazı Amerikalı senatörler de Biden'in Suriye topraklarında bazı mevzilere saldırı kararının başkan yetkilileri dışında da olduğunu belirterek bu konuda endişeli olduklarını söylediler. Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Senatör Chris Murphy bu bildiride Biden'in söz konusu saldırı hakkında açıklama yapmasını istedi. Amerika Cumhuriyetçi Parti'den Senatör Rand Paul, Amerikan ordusunun Suriye saldırısını kınadı. Virginia eyaletinden Demokrat Senatör Tim Kaine, Amerika ordusunun Suriye'ye saldırısını sert bir şekilde eleştirirken, Kongre onayı olmadan sınır dışı askeri harekatın ülkenin müstesna bir durumda olmadığı müddetçe yasal olmadığını açıkça belirtti. Yaşanan bu tepkiler Amerika Kongresi'nin bile Suriye'ye son hava saldırının meşruiyeti hakkında ciddi şüphelerin de olduğunu gösteriyor. Pentagon'un bu illegal saldırı için gösterdiği bahane, Irak'ta Amerikalı askerler ve personele yönelik son saldırı ve sürekli tehdit altına olmalıdır. Bu arada Başkan Joe Biden de Amerikalı savaş uçaklarının Suriye'de direniş mevzilerine saldırının İran'a bir uyarı mesajı olduğunu da söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cuma günü yaptığı açıklamada Başkan Joe Biden'in açık bir mesaj gönderdiğini, bu mesajın kendi vatandaşlarını korumak için harekete geçtiğini, ne zaman bir tehdit ortaya çıkarsa, kendi seçtiği zaman ve tarzda tehdide karşı eyleme geçeceğini söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü'nün bu tuhaf iddiası Amerika'nın hala kendini dünyada süper güç görerek çıkarlarına ve vatandaşlarına yönelik tehdit iddialarına dayanarak dünyanın herhangi bir noktasında askeri girişimde bulunma hakkı verdiğini de gösteriyor. Bu konu dünyada barış ve güvenlik koruma ile görevli olan uluslararası kurum yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne tamamen kayıtsız kalmak anlamındadır. Aslında Amerika Güvenlik Konseyi ile koordinasyon sağlamak ve her türlü askeri saldırı için ondan izin almak gereği görmüyor ve bu yüzden uluslararası hukuk ve kriterlere aldırmadan diğer ülkelere karşı askeri saldırıya geçiyor. 21. yüzyılın başlarında ve 11 Eylül 2001 saldırıları ardından Amerika'nın dönem başkanı George W. Bush, terörizmle mücadele bahanesiyle Afganistan'ı 2001 ve Irak'ı da 2003 yılında işgal etti. Tabii ki bu saldırının sonucu bu ülkelerin viraneye dönüşmesi ve on binlerce sivilin ölümünden başka bir şey değildir. Amerika'da Barack Obama döneminde de Amerika yayılmacı ve savaş yanlısı siyasetlerine, Suriye'de terörist gruplara destek vermek ve bu ülkede iç itilafları körüklemekle sürdürdü. Ardından eski başkan Donald Trump Suriye'de hukuk dışı askeri varlığında sözde IŞİD ile mücadele bahanesiyle sürdürürken, pratikte Suriye topraklarından bir kısmını işgal ve petrol rezervlerini adeta yağmalamaya başladı. Şimdi ise Joe Biden, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğü gibi uluslararası ilkeleri aldırmadan Irak'ta Amerikan güçlerine karşı tehditlerle mücadele bahanesiyle Suriye'de Haşi Şabe'nin Elbul Kemal üssüne saldırıyor. Aslında bu saldırı Amerika'nın sonu olmayan savaş ve uluslararası ilkeleri aldırmama sürecine geri döndüğünü de gösteriyor.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz terörizmin şiddetlenmesi ve Nijerya'da yüzlerce öğrencinin kaçırılması konusunda. Batı Afrika ülkeleri ve özellikle Nijerya'da terör saldırıları hala yoğun şekilde devam ediyor. En son saldırıda Nijeryalı yüzlerce öğrenci silahlı terörist grupların ülkenin kuzeybatısında Zamfara eyaletindeki bir okuldan kaçırıldı. Son aylarda terör grupları Afrika ülkelerinde ve özellikle kıtanın batı ülkelerindeki saldırıları hissedilir derecede artmıştır. Nijerya'da özellikle öğrencileri saldırı hedefleri haline getiren terör gruplarının başında Boko Haram geliyor.
Bu terör grubu şimdiye kadar onlarca Nijerya vatandaşını katletmeyi ilaveten yüzlerce kız ve erkek öğrenciyi okullardan kaçırmıştır. Nitekim ülkenin kuzeyindeki Katsina eyaletinde en az 300 öğrenci kaçırmıştır. Şimdi ise yine 300 erkek öğrenciyi kaçırdı. Aslında söz konusu terör örgütü okuma yazmayı özellikle öğrenciler için haram buluyor. Nitekim terör grubunun lideri bir süre önce yayımladığı sesli mesajda Katsina eyaletinde yatılı okullara saldırı hedefini açıklayarak bu okullara saldırıyı Batı eğitimiyle mücadele şeklinde açıkladı. Nijerya hükümeti kaçırılan öğrencileri kurtarmaya çalışsa da şimdiye kadar fazla başarılı olamamıştır. Aslında Boko Haram öğrencileri kaçırmakla bir yandan korku ve dehşet salmaya çalışırken, diğer yandan onları kendisine üye olarak devşirmeye çalışıyor. Esir alınan öğrenciler askeri eğitimin ardından terör saldırılarında kullanılıyor ve hatta birçokları intihar eyleminde bulunuyor. Terör grupları saldırı ve terör eylemlerinin çapını genişletirken Muhammed Buhari, Nijerya'da iktidar olduğu dönemde söz konusu gruplar ile mücadele, onları yok etme ve ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanması vaadinde bulunduğu halde yaşanıyor. Fakat Buhari bu alanda şimdiye kadar uzun vadeli bir program açıklamazken yaptığı faaliyetleri de yeterli olamamıştır. Başka bir ifadeyle Nijerya hükümeti Batı Afrika bölgesinde terörizmin yok olmasında iradeli olduğunu ilan etse de pratikte başka bir tutum izlemiştir. Nijerya hükümeti son yıllarda Arabistan gibi ülkeler ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmiş ve kendi siyasetlerini bu ülkelerin talebi ve çıkarları doğrultusunda düzenlemeye ve böylece onların maddi desteklerini kazanmaya çalışmıştır. Londra Siyasi ve Ekonomi Bilimler Okulu Batı Asya Merkezi Hocası Madavi bin Muhammed Al-Rashid bu bağlamda yaptığı açıklamada Nijerya'da ve komşu ülkelerde Boko Haram gibi terör örgütlerinin mantar gibi Afrika'da türemesinin Suudi rejimin direkt lojistik, silah ve maddi destekleriyle gerçekleştiğini belirtiyor. Aslında Nijerya, teröristlerle mücadelede kendi ihmalkarlığını inkar etmeye çalışmakla kalmayıp, bu faaliyetleri ülkede Müslümanlara yönelik daha fazla baskı ve İslam düşmanlığı doğrultusunda kullanmaya çalışıyor ve bu da Arabistan ve müttefiklerinin tam istediği şeydir. Nijerya İslami Hareket Lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ofisi bu bağlamda yaptığı açıklamada, Boko Haram üyelerinin kesinlikle Müslümanların temsilcisi olmadığını, bu grubun İslam'ın barışçıl çevresini yok etmeye karar veren gruplar ve güçler tarafından oluşturulduğunu belirtti. Aslında Afrika'da teröristler ve saldırı eylemlerde bulunan silahlı terör grupları, Batı ülkeleri ve onların Batı Asya'da bulunan gerici müttefik rejimleri tarafından Nijerya gibi ülkelerin kaynaklarını yağmalamak ve söz konusu ülkelerin jeopolitik konumlarını suistimal etmek için üretilen bir araçtır. Bu yüzden Nijerya hükümeti ve diğer Afrika ülkelerinin söz konusu terör gruplarının faaliyetinin kökünü kurutmak gibi herhangi ciddi bir endişe ve düşünceleri olmadığı, fakat bu arada asıl kurbanların ise öğrenciler olduğu anlaşılıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakir.
Biramsi tarjistina i vushim ochen yet.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz cumartesi günü yayınladığı bir bildiride Ermenistan'ı Karabağ Ateşkes Anlaşması'nı ihlal etmekle suçladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bu bildiride Ermenistanlı güçlerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yasa dışı bir şekilde konuşlanması, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasındaki Karabağ Ateşkes Anlaşması'nın ihlali olduğunu kaydetti. Öte yandan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da yabancı paralı askerlerin Dağlık Karabağ'dan derhal çekilmesi gerektiğini vurguladı. Son günlerde Kafkasya bölgesiyle ilgili özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasından sonraki gelişmeler çerçevesinde bu bölgede bir takım huzursuzluklar yaşandı. Ermenistan'ın içinde de başbakana karşı bazı isyan hareketleri, hatta darbeden bile söz edildi, basına yansıdı bu haberler. Biz bu olup biten olayları gözden geçirmeye çalışacağız. Bu gelişmelerin bu bölgedeki ülkelerin içine nasıl sıçramıştır, yansımıştır? Bunlar uzman konuğumuzun görüşünden, penceresinden aktaracağız sizlere. Siyasi analist Sayın Burhan Hişmet'i bugünkü sohbetimizde bizimle birlikte. Sayın Hişmet, hoş geldiniz efendim.
Selamun aleyküm, ben de sizi, aziz dinleyicileri selamlayalım.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. İlk önce dilerseniz bu bildiriyle ilgili konuşalım. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü bir bildiri yayınladı. Demin ifade ettiğim üzere Ermenistan'ın Karabağ Ateşkes Anlaşması'nı ihlal etmekle suçladı. Karşılıklı olarak da Ermenistan'dan bir tepki geldi Azerbaycan Cumhuriyeti'ne. Şimdi esas mesele nedir acaba? Buradaki askerlerin bulundurulması her iki taraf için nasıl algılanıyor?
Bismillahirrahmanirrahim. Esas mesele Dağlık Karabağ'da olan Ermeni hərbçilərin məsələsidir. Yəni Azərbaycan belə düşünürdü ki, Dağlıq Qarabağda süverenliyini, hakimiyyətini təmin edib. Ancaq indi 3-4 ay sülh müqaviləsindən keçəndən sonra Azərbaycan görür Dağlıq Qarabağda erməni hərbçilər vardı. Yəni Ermənistan bunu özünün hərbçiləri, yəni Ermənistan rəsmi ordusunun hərbçiləri saymır. Ancaq silahlı qüvvələrdirlə erməni, yəni Dağlıq Qarabağda olan erməni separatçıların hərbçiləridir və Azərbaycan da bunların bir qismini heç olmasa Ermənistana aid eləyir və bunların oradan geri çəkilməsini istəyir. Bir məsələ budur. Digər bir məsələ də Azərbaycan çox ciddi çalışır ki, Moskvada imzalanan bəyannamənin tranzit qalanı adlandırdığı bəndi də icra olunsun. Ancaq Ermənistan bunu öz mənafeyinə uyğun saymır və xüsusilə Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən onu çox geniş məfhumda icra eləməyi və Ermənistanın bir qism ərazisini reallıqda mənimsəməyə köklənmiş hərəkətləri ilə razılaşmır və bu bənd icra olunmur. Yəni bu iki məsələdir ki, Azərbaycanın narazılığına səbəb olur və bu bəyanatlarla, etirazlarla bu narahatçılıqlarını bildirirlər.
Doğru. Efendim, son sıralarda bu bölgeyle ilgili yaşanan gelişmeler Kafkasya bölgesiyle ilgili olan ülkelerin iç gelişmelerine de nasıl yansıdığını ve nasıl bu ülkelerden yankılandığını biz gördük. Özellikle Ermenistan hakkında konuşacak olursak biliyorsunuz son günlerde Başbakan tarafından darbe girişimi engellendi şeklinde bir takım açıklamalar gündeme geldi. Biz bu konuyu Ermenistan'ın içine nasıl bağlamalıyız acaba? İçişleri acaba ne kadar etkilendi bu Karabağ Barış Ateşkes Anlaşması'nda?
Karabağ Anlaşması, yani muharebeden sonra imzalanan beyanname esasen Ermenistan'ı gani etmir ve Ermenistan'da hem hakimiyet, hem muhalefet, hem halk bu beyannameden narazıdır. Ancak hakimiyet gün özü naçarsızlıktan bunu imza atıbdır, onun icrasına tərəfdardır. xalq və müxalifət isə buna qarşı çıxır. Heç bir darbədən, siz deyən darbə ya çevriliş biz deyirik, söz, yəni söhbət gedə bilməz. Etirazlardır. Paşinyan hakimiyyətinə etirazlar olur və onu bu yəni rusvayçı bu müqaviləyə imza attığına, ermənilərin baxımından rusvayçı deyirəm, imza attığına görə kənarlaşmasını istəyirlər. Ancaq çox əcaib bir şərait yaranıb Ermənistanda, yəni bir nəfər ki, bir baş nazir ki, özü həmən bu metodlarla, yəni küçə yürüyüşləri ilə, etirazlarla, küçələri bağlamaqla, hökumət binalarını mühasirəyə almaqla, belə-belə metodlarla hakimiyyətə gəlmişdi. Artıq özü bu metodların qarşısında möhkəm müqavimət eləyir və istefa verməyə razılaşmır. Ancaq həmən zaman ki, Paşinyan və İndiki hakimiyyətdə olanlar bu etiraz, yəni oxşar etirazları 2018-ci ildə rəhbərlik eləyirdilər və Sərkisyan hakimiyyətini qarşı oxşar etirazlar eləyirdilər. Həmən zaman Sərkisyan hakimiyyəti istəva verməyi məsləhət görmüşdü. İndiki şəraitdə Paşinyan hakimiyyəti həm Rusiyanın dəstəyini hiss elədiyinə görə, ələl-xüsus Qərbin, Amerikanın, Soros fondunun, Avropanın dəstəyini hiss elədiyinə görə bu etirazlara qarşı, yəni xalq tərəfindən, cəmiyyə tərəfindən səslənən etirazların qarşısında müqavimət edir və istifa verməkdən çəkinir. Çox maraqlısı da bu da ki, həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə, yəni Türkiyədə Erdoğan və Azərbaycanda da İlham Əliyev Paşinyanın bu məsələ ilə üzləşməsinə narahatçılıqlarını bildirdilər və necə ki Paşinyan etirazları darbe adlandırırdı, onlar da darbe kimi bir məsələ duyub bu bunu qələmə verdilər və Paşinyandan dolayısıyla himayə elədilər. Bu da bir növ maraqlı və məzhəkəli bir fenomendir ki, yaranıbdır regionda.
Doğru. Son soru olaraq, Sayın Hikməti, demin ifadə etdiyim üzərə sohbətimizin başında Ermənistan Dışişləri Bakanı Bakıdakı yabancı militanların varlığının çeşitli ölkələr və uluslararası kuruluşlar tərəfindən onaylandığını söylədi. Peki, bu açıqlama acaba Türkiyəyə işarət ediyor mu? Hani Türkiyənin bu işbirlikçiləri Azərbaycan Cumhuriyyətinə nakletmədəki rolu falan söz konusu olabilir mi sizce?
Ermənistan tərəfindən deyilən bu yabancı hərbçilərin Azərbaycanda olması əsasən həm Türkiyəyə aiddir, həm də Türkiyə vasitəsilə digər, yəni terrorçu qruplardan istifadə olunub gətirildi müharibə vaxtı Qarabağ ərazisində və döyüşlərdə iştirak elədilər, onlara da aid ola bilər. Amma daha çox Türkiyə yəni etirazdır. Ermənistan Türkiyənin Azərbaycanda hərbi iştirakını özünə qarşı bilir və belə düşünür ki, Türkiyə əsasən bu müharibədə iştirak elədi və Azərbaycan adıyla Türkiyə Ermənistanla vuruşdu.
Doğru. Efendim, vakti aldığınız için çok teşekkür ederim Sayın Hikməti.
Çok sağ olun, minnettarım.
Çok teşekkürler. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hikməti ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Qarabağ bölgesiyle ilgili yaşanan gelişmeleri, özellikle Kafkasya bölgesindeki son gelişmelerin Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne nasıl yansıdığı konusu etrafında analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.barstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikalarını sürdürmesi, Suriye'de direniş gruplarının teorisine yönelik başarılı operasyonlarını sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Cavan gazetesinde Irak ve Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak parlamentosunda Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi Amiri, Amerika'nın Suriye ve Irak'ın sınır bölgelerine düzenlediği hava saldırıları konusunda Irak Başbakanı'nın soruşturma başlatmasını talep etti. Amerika savaş uçakları Cuma günü sabah saatlerinde Suriye ve Irak'ın ortak sınırında Suriye'nin Bukemal ve Irak'ın El-Kaim bölgelerini bombaladı. El Meyadin televizyonunun bildirdiğine göre Irak parlamentosunda Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi Amiri, Haçlı Şabi güçlerinin Amerika'nın hava saldırılarında bu hareketin üyelerini hedef aldığına dair ellerinde önemli istihbarat bilgileri olduğunu, Amerika'nın Irak İslami Direniş Grubu'nu hedef aldığı yönündeki iddiasının yalandan ibaret olduğunu vurguladı. Amiri açıklamasının devamında Irak Başbakanı Kazimi'den Amerika Savunma Bakanı'nın Irak ve Suriye sınırına düzenlenen saldırı konusunda Bağdat yönetimiyle bilgi alışverişinde bulundukları yönündeki ifadeleri hakkında inceleme başlatmasını talep etti. Fetih Koalisyonu Siyasi Heyet Başkanı ve Iraklı parlamenter Ahmet el-Asadi, Amerika'nın Suriye sınırında Haçlı Şabi güçleri ve askeri garnizonlara saldırısında en az 30 kişinin şehit düştüğünü veya yaralandığını belirtti.
İtilat gazetesinde İran'da ikinci yerli korona aşısının test aşamasında olduğunun bildirilmesi, Siyonist işgalcilerin Batı Şeria'da Filistin'e direnişçilere saldırı düzenlemesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde İran'ın birçok alanda kendine yeter hale geldiğine dair İran'ın komutanın açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Kutsal savunma yıllarında Kerbela 25 Tümeni Komutanı General Murteza Kurbani, İran İslam Cumhuriyeti'nin iktidar ve selabetini, şehitlerin pak kanı ve İslam mücahitlerinin fedakarlığına borçlu olduğunu vurguladı. Arak kentinde kutsal savunma yıllarının Hayber harekatında Hamaset yazanları anma etkinliğinde konuşan General Kurbani, bugün İran İslam Cumhuriyeti, İslam İnkılabı'nın bereketi, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin akılcı önderliği ve şehitlerin kanı sayesinde bilimsel ve askeri alanlarda kendini yeter hale geldiğini belirtti. General Kurbani, kutsal savunma yıllarında İslam mücahitleri, İranlı gençler, İmam Hümeyni'nin, şehitlerin ve Veli-i Fakih'in ülkelerini izledikleri sürece düşmanların tüm komplolarını boşa çıkarabileceklerini ispat ettiklerini vurguladı. Hayber Harekatı, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin kutsal savunma sırasında 1984 yılında gerçekleştirdiği başarı harekatlardan biriydi. Karada ve denizde gerçekleştirilen bu harekatta klasik ordu ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun işbirliği ile İslami İran'ın toprakları Bas ordusunun işgalinden kurtarıldı.
Hemşeri gazetesinde koronavirüs pandemisiyle ilgili gelişmelere konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi Sözcüsü Ali Rıza Reisi, İngiliz koronasının Avrupa ülkelerinin tümüne yayıldığını açıkladı. Koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi Sözcüsü Reisi, mutasyonlu virüsün dalgası Britanya'dan başladığını ve şimdi tüm Avrupa'yı etkisi altına aldığını belirtti. Sözcü Reisi, hali hazırda İngiliz koronasının Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüsün yerini aldığını vurguladı. Reisi, Britanya ve Almanya'nın sağlık sistemi İngiliz koronasına karşı adeta çöktüğünü sözlerine ekledi. Huzestan eyaletinde koronavirüsün yeni dalgasına da işaret eden sözcü reisi, bu virüsle mücadele çerçevesinde eyalette önemli adımlar atılmakta olduğunu belirterek şöyle ekledi. Khuzestan eyaletinin bazı kentlerinde sağlık protokollerine uyma oranında gelişme yaşanıyor ve hastalığın büyük oranda kontrol altına alındığı anlaşılıyor. Koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi Sözcüsü Reisi, hali hazırda Khuzestan eyaletinde her gün 12 bin koronavirüs testi yapıldığını, bu sayı İran genelinde 100 binden fazla olduğunu, test sayısının artması hastalığın hızlı teşhisine katkı sağladığını ifade etti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu haftaki programımızı birlikte dinliyoruz.
Bilgiren Meclisi Başkanı ve üyeleri geçen hafta İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei ile görüştü. Görüşmede ülkenin önde gelen ulema ve kanaat önderlerinden yer alması itibariyle Ayetullah Hamenei ilkin toplumun günümüzde İslam'ın marifi ve değerleriyle ilgili kavramlarına olan ihtiyacını ve bu kavramları güncelleştirme zaruretini işaretli önemli beyanatta bulundu.
İslam dini uygulamalı bir dindir ve ahkam ve yasaları zaman aşımına uğramaz. İslami fıkıh da dinamik bir fıkıhtır. Buna göre ve İslam dininin temelleri ve belirlediği hedeflerin temelinde zaman ve mekanın doğru ve titiz bir şekilde tespit edilmesi sayesinde toplumun dinden beklentilerini uygun mekanizmaları geliştirmek mümkündür. Bir başka ifadeyle İslam'ın cihanşumul elemanlarını algılamak ve İslami felsefe, düşünce ve nizama ulaşmak mümkün.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, dini ilimler merkezleri ve bu merkezlerin alimleri ve akademisyenlerden İslami kavramların uygulama alanına kadar yaymalarını belirterek şöyle buyurdu. İslam'ın marifleri ve değerleri kavramsal bir topluluktur ve bu kavramları halkın arasında yaygınlaştırmak ve onları uygulamak çok büyük ve çok önemli iştir. Bu kavramlar ne zaman hayata geçirildi ise ülkemize, milletimiz ve İslam Cumhuriyeti nizamına onur kazandırdı ve nerede bundan gaflet ettiysek bereketlerinden mahrum kaldık.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei konuya açıklık getirmek için bazı örneklere işaret etti. Bu örneklerden biri koronavirüs salgını ile ilgiliydi. Ayetullah Hamenei, yardımlaşma İslam dininin mariflerinde değersel bir kavram olduğunu, koronavirüs salgını şartlarında yardımlaşma gibi yüce bir kavramın halk, gençler, devlet arkanları ve inkılapçı kurumlarla hayata geçirilmesi ve mümince yardım hareketlerinin şekillenmesi hakikaten birçok düğümün çözümlenmesine katkı sağladığını ve toplam üzerinde olumsuz etkisi olduğunu kaydetti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bir başka örnekte de İmam Hümeyne'nin tevekkül, görev, fedakarlık, cihat ve şehadet gibi kavramları beyan ederek bu kavramların toplumda ve halkın yaşamında yaygınlaştırıldığını ki bunun sonucu da İran milletinin dayatılan uluslararası 8 yıllık savaşta zafer kazanması olduğunu vurguladı.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'yi konuşmasının devamında Nisa suresinin 64. ayetinde Yüce Allah, biz her peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik şeklinde buyurduğunu hatırlatarak, bu itaat ve teslim olmak sırf namaz ve oruç gibi kişisel meselelerle sınırlı olmadığını ve yaşamın tüm alanları için geçerli olması gerektiğini, İmam Hümeyni bu ayetlere dayanarak dinin tezlerini ülkenin yönetimi ve sosyal alanlarında uyguladığını ifade etti. Ayetullah Hamine'yi şöyle ekledi. İmam Sebe suresinin 46. ayetinde Resulüm onlara de ki size bir tek öğüt vereceğim. Allah için ikişer ikişer ve teker teker ayağa kalkın şeklinde buyurduğunu kullanarak büyük bir hareketi başlattı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi şöyle beyan etti. Daha sonra ve zamanla da düşünürler, meraklılar, imamı sevenler ve talebeleri ve en başta da imamın kendisi bu düşünceyi geliştirdi ve bu da inkılabın başlamasına ve gelişmesine ve zafere ulaşmasına ve ardından da İslami nizamın kurulmasına vesile oldu. Yani bakın, İslami ve Kur'an'ı kavramlar ve İslami marif kavramları nasıl hayatı bu şekilde ve amel meydanında etkileyebiliyor? Bu da bu mekanizmanın ve bu hareketin mucizevi tesirine bir örnektir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'ye göre şimdi İslami nizam kurularak, ülkelerine göre istikbarı, zulmü ve zorbalığı reddetti ve tayyibe hayatı ve insanın ahlaki açıdan yücelmesini ve faziletlerin yayılmasını gündeme getirdiği bir sırada, bu ülkelerin gerçekleşmesi için gereken araç gereç tedarik edilmeli ve İslam'ın manevi ve marif temeli olan bu kavramların peşinde gitmeli ve hayata geçirmeliyiz. Bu gerçekte İslami hükümet dizilimi için bir nevi yazılım gibidir. Ayetullah Hamene'yi şöyle ekledi. Bu ülkelere ulaşmak için bazı araç gereçler gereklidir. Bizi bu ülkelere ulaştıracak araç gereçler de hiç kuşkusuz İslam'ın marifleri arasında vardır. Zira bize nereye varacağımızın söylendiği halde bize yolun gösterilmemesi imkansızdır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'ye göre İslami nizamın 42 yıllık deneyimi zaman ilerledikçe İslami nizam için yeni sorunlar, yeni meydanlar ve yeni işlerin gündeme geldiğini gösteriyor ve bu nizamın ideolojisini besleyen altyapının geliştirilmesi ihtiyacıyla karşı karşıya getiriyor. Yani İslami nizam sahip olduğu yazılımı ve manevi yapıyı sürekli yenilemesi ve güncelleştirmesi gerekiyor.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene, İslami nizamın ideolojik temelini besleme ve yazılımını güncelleştirme görevini, fikri durgunluktan ve gericilikten ve ayrıca sapkın düşüncelerden uzak duran yetkili ulema, düşünürler ve kanaat önderleri üstlenmeleri gerektiğini belirterek şöyle devam etti. İslami düşünceyi ve İslam marifini yenileme ve güncelleştirme derken amaç bu düşünceyi ve marifini değiştirmek değildir. Bunun anlamı, kitapta ve sünnette bazı hakikatlerin yer aldığı ve bizler ihtiyaç duymadıkça onları fark etmediğimiz ve ders almadığımız ve ancak ihtiyaç duyduğumuzda fark edip ders aldığımızdır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi güncel meselelere uygun birkaç örneği işaret ederek şöyle ekledi. Örneğin, İslam-ı Nizam düşmanın şartlı baskıları ile karşılaştığı zaman ve yaptırımları bir veya birkaç şarta endeksledi ve bu şartları yerine getirmek nizam için saptırıcı ve helak edici olduğunda İslami Nizam ne yapmalıdır? Ayetullah Hamene'yi bu soruya şöyle cevap verdi. Bu şartlarda vatandaşlar bazı bölümleri düşman baskılarından kaynaklanan bir takım sorunlarla karşı karşıya bulunduğu bir sırada direniş ve sabır gibi dini kavramlar toplumda toplu bir harekete dönüşmeye gerekiyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi konuşmasının ikinci bölümünde nükleer meseleye işaret etti. Ayetullah Hamene'yi konuşmasında son günlerde Amerika ve 3 Avrupa ülkesinin İran hakkında kullandıkları edebiyatı müstekbirce, alacaklı ve insaf dışı niteleyerek şöyle dedi. Bunlar sürekli İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerinden dem vuruyor ve neden bu yükümlülüklerini askıya aldınız diyor. İran İslam Cumhuriyeti ta ilk günden uzun süre İslam talimine göre yükümlülüklerini yerine getirdi. Oysa ta ilk günden yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf bu 4 ülke oldu. Dolayısıyla asıl onların sorgulanmaları gerekir. Amerika Bercam Anlaşması'ndan çekildiğinde ötekiler de ona eşlik ettiler. Kur'an-ı Kerim'in emri ise şöyledir. Sen de yükümlülüklerini bırak.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi biz İran'ın nükleer silah elde etmesine müsaade etmeyiz diyen kişi Uluslararası Siyonizmin palyaçosu adlandırarak şöyle dedi. Şu Uluslararası Siyonist palyaço da sürekli biz İran'ın nükleer silah elde etmesine müsaade etmeyiz diyor. Oysa ona söylenmesi gereken şey şu ki eğer İran İslam Cumhuriyeti nükleer silah elde etmek isteseydi ne o ne de onun büyükleri buna mani olamazdı. Ayetullah Hamene'yi İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silah yapmasına mani olan şey, sıradan insanların katliamına yol açan her türlü nükleer veya kimyasal silahın yapımını yasaklayan İslami düşünce ve ilkelerdir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi konuşmasının devamında Amerika'nın nükleer bombardımanında 220 bin insanın katledildiği ve yine mazlum Yemen milletinin kuşatılmasını ve evleri, pazarları, hastaneleri ve okulları Batılıların yapımı olan savaş uçakları ile bombardıman edildiğini hatırlatarak şöyle dedi. Sivilleri ve masum insanları katliam etmek Amerikalıların ve Batılıların yöntemidir. İran İslam Cumhuriyeti bu yöntemi reddetmektedir ve buna göre de nükleer silah peşinde değildir. Ayetullah Hamene'yi şöyle ekledi. Ancak biz ülkenin ihtiyaçlarına göre nükleer yetenekleri kazanmakta kararlıyız ve bu yüzden uranyumu %20 seviyesinde zenginleştirmek bir kısıtlama olamaz ve gerektiği yere kadar zenginleştirme seviyesi arttırılacaktır. Örneğin nükleer yakıtla çalışan motorlar veya başka işlerde gerektiği takdirde uranyumun zenginleştirme seviyesini %60'lara kadar yükseltiriz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi şöyle devam etti. Batılılar bizim nükleer silah peşinde olmadığımızı çok iyi biliyorlar. Nükleer silah onların bahanesidir. Onlar hatta bizim konvansiyonel silahlarımıza da karşıdır. Zira İran'ın güç bileşenlerini elinden almak istiyorlar. Ayetullah Hamene'yi nükleer santraller daha temiz ve daha ucuz ve daha sağlıklı enerji ürettikleri ve pek de uzak olmayan bir gelecekte en önemli enerji kaynaklarından biri olacağı gerçeğine işaretle ülkenin uranyumu zenginleştirmeye ihtiyacı kesin bir konu olduğunu belirterek şöyle dedi. Zenginleştirmeye o gün geldiğinde başlanmaz. Buna şimdiden ve o gün için hazırlanmak üzere başlamak gerekir. Batı İran nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğu zaman onlara muhtaç olmasını ve bu ihtiyacı dayatmaları ve haraç kesmelerinin malzemesi yapmak istiyor. İran İslam Cumhuriyeti nükleer meselede mantıklı tutumundan da geri adım atmaz ve ülkenin maslahatı ve ihtiyacına göre hareket edecektir.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam dininde çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız dizi sohbetimizin 10. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde bilgisayar oyunlarının çocukların cismi ve ruhi üzerindeki olumlu olumsuz her türlü tesirini ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde çocukların en temel ihtiyaçlarından biri olan oyun oynama konusuna değindik ve bu bağlamda İslam'ın ve kanaat önderlerinin görüşlerine yer verdik ve Allah Resulü ve Ehl-i Beyt fertleri bu konuya sık sık vurgu yaptıklarını beyan ettik. Bugün yine sohbetimizin devamında bilgisayar oyunlarının çocukların üzerindeki etkilerini masaya yatırmak istiyoruz.
Geçen bölümde çocukların en temel ihtiyaçlarından biri olan oyun oynama konusuna değindik. Ve bu bağlamda İslam'ın ve kanaat önderlerinin görüşlerine yer verdik. Ve Allah Resulü ve Ehl-i Beyt fertleri bu konuya sık sık vurgu yaptıklarını beyan ettik. Bugün yine sohbetimizin devamında bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki etkilerini ele alacağız.
Günümüz dünyasında teknolojinin ilerlemesiyle birlikte başta oyunlar olmak üzere birçok şeyin değişene şahit olmaktayız. Bu çerçevede son yıllarda birçok yeni teknolojik ürün üretilerek geliştirildi. Ancak bu arada seyrek sayıdan insan önemli bir gerçeğin üzerinde duruyor. Bu gerçek bilgisayar oyunlarının üreticileri ve batırı destekçilerinin hedef ülkelerin kültürünü etkilediğinden ibarettir. Bu yüzden bu tür oyunların ruhi ve psikolojik tesirlerine göz ardı etmemek gerekiyor. Kuşkusuz internet ve bilgisayar oyunları, animasyonlar ve sanal dünyadaki diğer ürünler birer medya ürünü olmakla birlikte iki yüzlü keskin kılıca benzemektedir. Bu yüzden çocuklar ve gençler internet siteleri ve bilgisayar oyunları ile uğraştıklarında bu teknolojilerin olumlu olumsuz her iki çeşit tesirinin etkisi altında kalması kaçınılmazdır.
Bilgisayar oyunları çocukların beyni üzerinde bazı olumlu tesirleri söz konusudur. Araştırmalar sürekli bilgisayar oyunları ile ilgilenen çocukların beyinleri diğer yaşıtlarına göre daha aktif, daha yaratıcı ve daha hızlı tepki verme yeteneklerine sahip olduğunu gösteriyor.
Bilgisayar oyunları ayrıca çocukların yaratıcılığını geliştiriyor ve heyecanları tecrübe etme bakımından daha çabuk sonuç veriyor. Yine bilgisayar oyunları ile uğraşan çocukların parmakları klavye ve tuşlarla uğraşarak zamanla maharetleri gelişiyor ve sonuçta bu grupta yer alan çocuklar bilgisayarla çalışırken diğer çocuklara nazaran daha hızlı hareket ediyor.
Günümüzde çocukların büyük bir bölümü zamanını dijital ve sanal alemde geçirmeyi ve bilgisayar oyunlarını oynamayı tercih ediyor. Ancak bu tür oyunların birçok faydasının yanında bazı önemli zararlarından da söz ediliyor. Öyle ki bu zararlar kolay kolay göz ardı edilemiyor. Günümüzde yeni bilgisayar oyunları çocukların ve hatta gençlerin ruh sağlığını ciddi bir şekilde tehdit edebiliyor. Yine çocukların uzun süre bilgisayarın başında oturması, baş ağrısı, göz ağrısı, obezite, bel ağrısı, parmaklarda ve bileklerde ağrı, uyku yetersizliği veya uykusuzluk, iştah bozukluğu, omurga kemiğinin normal şeklini kaybetmesi, asabi rahatsızlıklar ve stres gibi ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Bundan başka bilgisayar oyunları ile aşırı derecede ilgilenmek çocuklarla ebeveyn arasındaki duygusal bağları ve ilişkiyi olumsuz etkiliyor ve bu açıdan ciddi bir tehdit sayılıyor.
Öte yandan bazı bilgisayar oyunları oyuncuyu her ne pahasına olursa olsun her türlü yönteme başvurarak zafer kazanmaya ve oyunu başarı ile tamamlamaya zorlayacak şekilde tasarlanıyor. Bu durumda çocuklara stres ve kahraman olma çabasından kaynaklanan ıstırap gibi psikolojik durumları dayatıyor.
Yeni bilgisayar oyunlarının bir başka olumsuz etkisi de oyuncuya kendine bağımlı hale getirmesidir. Bu tür oyunlar bazen çocukları, gençleri ve hatta yetişkin insanlara saatlerce makinenin başından ayrılmayacak derecede etkileyebiliyor ve bu durum zamanla bağımlılıkla sonuçlanıyor. Bilgisayar oyunlarına bağımlı hale gelen insanlar derslerine, ödevlerine, okullarına ve hatta yetişkin insanların arasında işine ayırması gereken zamanı bu tür oyunlara ayırmaya ve sevdikleri oyunları oynamaya başlıyor ve böylece psikolojik bağımlılıklarını da tatmin etmeye çalışıyor. Günümüzde bilgisayar oyunlarının oynandığı mekandan çocukların ve gençlerin işlerinde biriken enerji boşaltma alanına dönüştüğü gözleniyor. Yine bilgisayarlarda şebeke aracılığı ile grup halinde oynanan oyunlar ve yaşıtlarla bir arada bulunmak bu tür oyunları aşırı derecede bağımlılık getiren oyunlara dönüştürüyor.
Şiddet içerikli davranışlar ve agresifliği telkin etmek bilgisayar oyunlarının bir başka olumsuz yönüdür. Maalesef günümüzde yaygın olan bilgisayar oyunları arasında aksiyon ve şiddet içerikli oyunlar en çok taraftarı olan oyunlardır. Çocuklar ve gençler bu tür oyunlarda bıçak, kılıç, ateşli silah ve her türlü öldürücü aletle tanışıyor. Alman araştırmacıların araştırmalarına göre şiddet içerikli bilgisayar oyunlarını izlemek ve oynamak gerçek kavgalarda uygulanan şiddet kadar insanların beynini olumsuz etkiliyor. Öyle ki bu tür insanların beyinleri üzerindeki incelemeler bu insanların kendilerini adeta gerçek bir kavganın ortasındaymış gibi hissettiklerini gösteriyor. İçinde şiddet içerikli sahnelerin bol olduğu bilgisayar oyunları çocuklar üzerinde hayalinde agresif olmak, pratikte agresif olmak, agresif olmayı normalmiş gibi göstermek, agresif karakterleri örnek almak, sorunların çözümünde agresif yöntemleri seçmek, suç işlemek, agresifliğe karşı duyarlılığı yok etmek, şiddete dayalı davranışlarda bulunmak ve kinci olmak gibi etkileri bulunmaktadır. Bu yüzden ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocukların oynadıkları oyunları kontrol etmeleri büyük önem arz ediyor.
Bilgisayar oyunlarının bir başka olumsuz etkisi çocukları hareketsizleştirmesidir. Geçmişte çocukların oynadığı oyunlar onları hareketlendirir ve aktifleşmelerine yardımcı olurdu. Ancak günümüzde çocuklar boş zamanlarının büyük bir bölümünü bilgisayar karşısında ve bireysel oyunlarla geçiriyor ve daha az fiziki oyunlara yöneliyorlar. Öte yandan eskiden çocuklar grup halinde oynar ve böylece aralarındaki sevgi duygusu da gelişirdi. Ancak şimdi bilgisayar oyunlar bireyselliği ve inzivaya çekilmeyi yaygınlaştırıyor.
Çağımızın yeni eğlencelerinden biri ise animasyon ürünleridir. Animasyonlar sadece çocukları değil yetişkinleri de etkileyen ve ilgilerini çeken sinema ürünleridir. Bu tür eserler çocukların kişiliğini şekillenmesinde çok etkilidir. Uzmanlar çocukların 3 ila 5 yaşlar arasında sadece seyirci olduklarını ve iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebilecek yetenekten yoksun olduklarını, bu yüzden gördükleri her şeyi birer gerçek olarak benimsediklerini belirtiyor. Bu yüzden animasyonlar çocukları çok rahat bir şekilde etkiliyor ve zamanla onların fikri ve kültürel inançlarını değiştiriyor. Günümüzde ise animasyonlarda en çok şiddet, saldırganlık hatta cinsel konular yaygın bir şekilde işleniyor ve bu eserler doğal olarak çocukların psikolojilerini hedef alıyor.
Oyun oynamak çocukların yaşamında en güzel anları oluşturuyor. Bu yüzden oyuncakların seçiminde dikkatli olmak ve uygun bir oyuncak seçmek büyük önem arz ediyor. Örneğin kız çocuklar için seçilecek oyuncaklar onların kişiliğinin gelişmesinde önemli rol ifa ediyor. Günümüzde batırıların modeli olan Barbie bebekler dünyanın birçok ülkesinde yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu oyuncak bir Alman sokak kadınının görüntüsünden esinlenerek tasarlanmıştır ve şimdi Barbie bebeklerinin dünyada güzellik simgesi olarak biliniyor. Oysa batırı görüşünü olan ve doğu kültürüne yabancı sayılan bu oyuncak bebek çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. Barbie bebeğin olumsuz etkilerinden biri kız çocuklarının erken buluğ çağına gelmesidir. Bu yüzden ebeveyn bu tür oyuncakları alırken olumsuz seslerini gözeterek çocukları için satın almaktan kaçınmaları gerekiyor.
Evet, bilgisayar oyunları çocuklarda bazı maharetleri geliştirme bakımından olumlu etkileri olabilir. Fakat burada önemli olan konu bu tür oyunları makul ölçüde oynamak ve çocukların diğer güncel faaliyet ve aktivitelerini etkilemesine müsaade etmemektir.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız dizi sohbetimizin 10. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Biz insanlar nasıl düşünmeliyiz?
nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. Düşünmek akıllı insanların sıfatlarından sayılır. Kur'an-ı Kerim'de düşünen insan, hidayete eren ve nura kavuşan insan şeklinde tanıtılır ve düşünmeyen insan da karanlığa batan insan olarak belirtilir. Bu mukayese, düşünme, ilim ve nur ehli olanların üstünlüğünün ifade eder. İmam Sadık aleyhisselam bir hadiste şöyle buyuruyor: Bir gün adamın biri Resulullah'ın huzuruna geldi ve şöyle arz etti: Ya Resulullah, beni nasihat et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 kez sordu: Eğer nasihat edersem uyacak mısın? Adam her 3 defasında evet, evet ya Resulullah diye karşılık verdi. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ben seni ne zaman bir işi yapmak istediğinde akıbetini düşünmeye nasihat ve tavsiye ediyorum. Eğer o işin sonu gelişme ise yerine getir ve eğer sakınlık ve helak olmaksa o işten sakın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.